Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 16. ayrım. Ne demek oluyor bu? Eski bir hikayeyle ilgilenmiyorum ben. Lafayette Parkı'na açılan ateş ve aynı yerde patlatılan bomba ilgimi çekiyor. Bazıları sembolik olduğunu söylüyor. İnanıyor musun onlara? Diye sordu Weaver. Hayır. Sadece çok fazla zayiat olduğunda teröristler sembolizme yönelirler. Aynı fikirdeyim. Bu işe çok fazla zaman ve para harcanmış. Bunun bir nedeni olmalı. Sen gelmeden önce ben de tam bunu düşünüyordum. Eğer birlikte çalışırsak sonuca daha hızlı ulaşabiliriz. Söyledim sana, bu iş için bir takımım var zaten. Biz hepimiz aynı takımdayız. FBI beni almadan hasta yatağımdan aldınız. Milli İstihbarat Merkezi'nde zorbalık ettiniz. Size bildiklerimi ve düşündüklerimi söyleme çabamla dalga geçtiniz ve ben tek bir soru sorduğumda ışıkları kapattınız. Eğer bu sizin ön tanışma yönteminizse hiçbir zaman başarılı olamazsınız. Tamam, ben bunu hak ettim. Senin üzerine çok geldim ve geri tepildim. Bunu şimdi anlıyorum, bunu şimdi anlıyorum. İyi polis oynamaya mı geldin buraya? İnanması çok mu zor? Evet, zor. Burası Washington. Genç, yaşlı demez, yerler burada. O yüzden bir kez daha soruyorum. Neden buradasın? Stone içinden 10'a kadar saydı. Sessizlik sürüyordu. Weaver'ın gölgesiyle aynı hizaya geldi. Hareket eden, siyah botların sesini duymaya zorladı kendini. Bu kadar aptal olamaz, diye düşündü Stone. Dikkatini dağıtmaya çalışıyordu. Dışarıdaki adamların da kendisiyle aynı hükümet için çalışıyor olmaları Stone'un umurunda değildi. Başkalarının gündeminde olduğunda vatandaşlık haklarının onu kurtarmayacağını bilecek kadar çok tecrübesi vardı. Ya da bir tuzağa düştüğünde. Ki Stone için gündemde olmak ve tuzağa düşmek aynı şeydi. Ben korkuyorum Stone. Bu beklenmedik yorum Stone'un o tarafa bakmasına neden oldu. Neden? Çünkü bir şeyler olacak. Büyük bir şeyler. Ve ben ne olacağına dair hiçbir ipucu bulamıyorum. Eğer ulusun istihbarat şefinin elinde ipucu yoksa, bu iyiye işaret değildir. Büyük balığı kaçıran olarak hatırlanmak istemiyorum. Stone biraz daha rahatladı. Büyük bir şey demek. Neye dayanarak peki? Dedikodulara mı? Hem onlara hem de benim hislerime göre. Bomba o çukura nasıl girdi? Neden makineli tüfekler kimseyi vuramadı? Ve senin aklına bile gelmediğini sandığım bir soru daha. Nedir? Parktaki eski ak ağaca ne oldu? Kaynaklarım bana birden ölüverdiğini söylediler. Bu yüzden yenilenmesi gerekmiş. Senelerce gayet sağlam ayakta kalmış ve sonra birden ölmüş. Kimse de nedenini bilmiyormuş. Stone'un kafası karışmıştı. Uzun süre önce Lafayette Parkı'ndan ayrılmıştı ama yine de o uzun, kocaman dalları olan güzel ağacı hatırlıyordu. Gayet de sağlıklı görünüyordu. Ve sonra birden ölmüş. Kimse de nedenini bilmiyormuş. Stone adamın yanına oturdu ve silahını beline koydu. Weaver silaha bakınca, "Taşımaya yetkim var artık," dedi. "Benim için bir sakıncası yok. Bu iş bitmeden silaha ihtiyacın olacaktır zaten. Peki ağacın bilinçli olarak sabote edildiğini mi düşünüyorsun? Ya öyle ya da bu büyük bir tesadüf. Yeni bir ağaca ihtiyaç duyulmasaydı, o bomba parka asla giremezdi. Çünkü bomba o ağacın içinde geldi. Bunu yeni yeni öğreniyoruz. FBI ajanı Gross bu ipucunu değerlendirdiklerini söyledi. Ama pek fazla bir şey bulamamışlar. İlginç. Neler olduğunu bilmediğini mi söylüyorsun? FBI hep bildiğini okuyor. Ama ben yine de kulaklarımı açık tutuyorum. Sanırım o tarafta da büyük çaba harcamaları gerektiğini kendileri de bulacaklardır. Neden? İzler çok mu iyi saklanmış? Weaver karanlıkta Stone'a baktı. Ağaç kökünü X-ray cihazından geçirmediler. Parka, toprağa gidiyordu o kısım. Beyaz Saray'ın yılbaşı ağacı değildi ki. Köpekler bakmamış mı? Emin değilim ama sanmıyorum. Neden? Kesin bir cevabı yok. Alkol, tütün ve ateşli silahlar bürosu uzaktan patlatıldığını düşünüyor. Sen katılmıyor musun? Şöyle anlatayım. Hiçbir bomba çok basit değildir. Bir keresinde teşkilatta böyle çok basit bir patlayıcı ile uğraşırken neredeyse elimi kaybediyordum. Peki senin teorin ne? Biraz ışık açabilir miyiz? Kendimi liseye, müdürlerden birinin içkisini gizlice yudumladığım günlere dönmüş gibi hissediyorum. Ben karanlığı tercih ederim. Tamam, sana nasıl uyuyorsa. Bomba içeri bir uzaktan kumandayla giriyor. Muhtemelen bir cep telefonuyla. Ağaç çukuru kapatılıyor. Sonra da istenilen saatte patlatılıyor. Ama bizim elimizde kurşunlardan kaçmak için çukura atlayan ve patlayan bir adam da var. Peki bomba nasıl patlatıldı? Dediğim gibi bombalar güvenilmezdir. Şişman adam tam üzerine atlıyor ya da bir kurşun isabet ediyor. Sonra bomba patlıyor. Aslında biz bu ihtimali de gözden geçirdik. Yani ben burada boşuna mı zaman harcıyorum? Hayır, ben ağacın bilinçli olarak öldürüldüğünü hiç düşünmemiştim. Bu senin fikrin. Benim de aklıma bu gece geldi. Bombanın bir basketbol topunun içinde olduğu ve ağaç köküne yerleştirildiği sanılıyor. Fark etmez, yine de kazayla patlamış olabilir. Ama bunun bir mantığı yok. Senin teorine göre adamın o çukura atlamasının ve bombayı patlatmasının tek nedeni kurşunlardan kaçıyor olması. Peki bombayı koyanlar o kadar zahmete katlandıktan sonra neden ateş açarak işlerini berbat etsinler ki? Eğer farklı bir açıdan bakarsan inanılmaz bir mantığı var. Birkaç saniye sonra, yani bombacılar ve ateş açanlar farklı insanlar olabilir mi diyorsun? Dedi Stone yavaşça. Aynen öyle. Ve eğer öyleyse bombayı koyanlar ateşi açanlara çok sinirlenmiş olmalılar. Yemenli grup mu? Diye sordu Stone. Bu adamlar hiç alakaları olmayan şeyleri de üstlenebiliyorlar. Belki de ateşi açtıkları doğrudur ama sonra bomba patlamıştır ve bunu da üstümüze alalım diye düşünmüş olabilirler. Böylece diğer teröristler arasındaki havaları artar. Daha fazla dikkat çekmek, daha fazla para demektir. Tıpkı bu bölgedeki at yarışları ve dönen bahisler gibi. O halde o bomba oraya başka bir zamanda başka birini öldürmek için konmuştu. Doğru. Tek sorun kimi öldürmek için konulduğu. Bölüm 33. Weaver ve adamları gideli 2 saat olmasına rağmen Stone hala uyuyamamıştı. Weaver da gelecek aylarda Lafayette Parkı'nda düzenlenecek etkinliklerin bir listesi vardı ve bu bilgiyi kendisiyle paylaşacağını söylemişti. Stone da karşılığında ölen adamın geçmişiyle ilgili öğrendiklerini, FBI'ın ve Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu'nun yaptığı araştırmaların sonuçlarını anlattı. Ama Faud Türkekul ile ilgili bildiklerine girmemişti. Eğer Milli İstihbarat Merkezi'nin başkanına Usame Bin Laden'in yakalanmasıyla ilgili operasyondan bahsedilmediyse, bu bilgiyi vermek Stone'un üstüne vazife olamazdı. Gece günün ilk ışıklarına dönerken, Stone kulübesinde uzanmış olanları düşünüyordu. En sonunda düşünceleri deve kulübüne döndü. Caleb ve Ruben senelerdir arkadaşıydılar. Ciddi anlamda hep birlikte cehenneme gitmiş ve geri gelmişlerdi. Alex Ford kulübe son zamanlarda katılmıştı ama Stone'un hayatını 2 kez kurtarmış ve en az 5 kez onu ve diğerlerini kurtarmak için kariyerini tehlikeye atmıştı. Annabel son zamanlarda girmişti hayatlarına. Ama kısa zamanda Stone'a olan sadakatini kanıtlamıştı. Stone 30 yıl önce Harry Finn'in babasını öldürmüştü. Ama o da Stone'la çatışmaya girdiği için. Ben onlara güvenmediğimi söyledim. Onlara ihtiyacım olmadığını. Ama hikayenin tamamı bu değildi. Stone'un eline eski tüfeğini aldığını ve hayatını mahveden, çocuğunu ve karısını ondan alan iki önemli Amerikalıyı öldürdüğünü sadece birkaç kişi biliyordu. Stone ülkesi için pek çok kişiyi öldürmüş, büyük bir görev arzusuyla uymuştu emirlere. Ama bu iki adamı kendi isteğiyle öldürmüştü. Hakim de, jüri de, cellat da kendisi olmuştu. Bunu yapmaya hakkı olduğunu düşünüyordu. O adamların canını aldığı için hiç pişman değildi. Ama yine de Onun da vicdanı vardı. Onca sene insanları öldürdükten sonra bile vicdanından tamamen kurtulamamıştı. Ve güçlü adalet inancı bir gün bütün bunların bedelini ödeyeceğini söylüyordu ona. Doğrusu da buydu. Ama Stone arkadaşlarını da yanında götürmeyecekti. Onlar bunu hak etmiyorlardı. Oydu uzatmaları oynayan, arkadaşları değil. Deve kulübünün sona yaklaştığını biliyordu. Özellikle de fiili liderleri Stone'ken. Stone duşunu aldı, giyindi ve güneş daha yeni yeni yükselirken evden çıktı. Bir süre ön kapıda durdu. Büyük demir kapının hemen yanında, kiralık arabasının üzerinde oturmuş, kahvesini içen Chapman'ı görmüştü. Sabah havası serindi. Ceketinin fermuarını çekip Chapman'a doğru yürüdü. Chapman kot pantolon, kalın siyah kazak ve bot giymişti. Bu haliyle bir İngiliz ajanına benzemiyordu. Saçlarını arkadan bağlayınca şakağının yanındaki küçük beni ortaya çıkmıştı. Arabanın üzerinden aşağı atladı. Sürücü camından içeri uzandı ve bir bardak daha kahve çıkarıp Stone'a uzattı. "Daha erken uyandığını sanıyordum," dedi Chapman. Stone kahvesinin bir kısmını içti. "Teşekkürler," dedi kibarca. "İlginç bir gece miydi?" diye sordu Chapman. "Neden soruyorsun?" "Sadece meraktan. Dün gece evimi izleyecek kadar çok mu merak ediyordun?" "Olabilir. Geç saatte mi geldi misafirlerin?" "Soruyor musun yoksa tasdik ettirmek için mi?" "Sadece soruyorum." Riley Weaver'dı. Milli İstihbarat Merkezi'nden. Bazı ilginç teorileri var. "Ben de duyabilir miyim?" "Hadi parka gidelim." Chapman arabayı çalıştırdı ve yola çıktılar. May Caddesi'ne giden yolda Stone dün gece konuşulanları anlattı. "Aslında gayet iyi bir teori," dedi Chapman. "Weaver bu işte usta gibi görünüyor. Hedefin kim olduğunu da bulabilseydi daha iyi olurdu. Çok zor bir iş bu. Lafayette Parkı'nda kaç etkinlik varmış?" "Hayal edebileceğinden daha çok. Sadece hükümetle alakalı şeyler de değil. Sivil gruplar da orada etkinlik düzenlemek için başvurabiliyormuş. Özel bir olayı kutlamak ya da protesto etmek gibi şeyler için. Çok uzun bir liste olabilir. Yine de listeyi daraltabiliriz. En azından tehdit artık geçerli değil." "Hayır, o iş öyle değil." "Nasıl yani?" "Henüz tehdidin ne olduğunu bilmiyoruz. Tekrar deneyeceklerini düşünerek hareket etmemiz gerekir. Parka bomba sokmak epey zahmetli bir iş. Hedefin bu zahmete değmesi gerek. Bu işi burada bırakmazlar." Parkın yakınlarına geldiler. Ancak bir sürü güvenlik noktasından geçtikten sonra girebildiler Lafayette Parkı'nın içine. Stone etrafına bakındı. Saat hala çok erkendi ve etrafta az kişi vardı. Tabii park ve civarı hala halka kapalı olduğu için hepsi de görevlilerdi. Stone bir banka oturdu ve kahvesini bitirdi. Chapman, Stone'un önünde dolanıyordu. "Bir zamanlar parkta yaşadığın doğru mu?" diye sordu. "Evet." "Neden?" "Neden olmasın?" "Tamam, bu konuşma bir yere varmayacak." "Protesto ediyordum. Bu ülkede protesto hakkın vardır." "Neyi protesto ediyordun?" "Aslında her şeyi." "Neyi? Vergileri falan mı?" "Hayır, benim hiçbir zaman vergi ödeyecek param olmadı ki." "Neyi o zaman?" Stone Beyaz Saray'a baktı. "Doğru olmadığını düşündüğüm şeyleri." "Artık doğru mu o şeyler?" "Emin değilim." "Peki neden protesto etmeyi bıraktın?" "Sürekli parkta olmamam protesto etmeyi bıraktığım anlamına gelmez." "Weaver'a güveniyor musun?" "Söylediğin kadarıyla adam sana içini dökmüş. Epey endişeli olmalı." "Oldukça endişeliydi. Birilerinin bir 11 Eylül daha yaratacağından korkuyor. Bunu durdurmak için elinden gelen her şeyi yapacağına eminim. Ve bunu yaparken de bütün itibarı kendi başına kazanmaya ve elinden gelse bizi karanlıkta bırakacağına da eminim. Hırsızlarda ve casuslarda hiç onur yok mudur?" "Aslında ben bunun titiz davranmakla alakalı olduğunu sanıyorum." Chapman boş kahve kabını çöpe atıp Stone'un yanına oturdu. "Şimdi FBI'ın ağacın izlerini bulmasını ve kimin ağaca bomba koyabileceğini araştırmasını bekliyoruz o halde. Weaver da kimin gerçekte hedef olduğunu bulmaya çalışacak. Bize yapacak pek fazla şey kalmıyor." Neden bir basketbol topunun içine koymuşlar? Dedi Stone aniden. Ne? Eğer bombayı ağacın köküne yerleştirdilerse, neden bir basketbol topunun içine koyma zahmetine girdiler ki? Top hem daha fazla yer kaplar, hem de çuval bezinin altında şişkin durup dikkat çekebilir. Neden bombayı doğrudan koymamışlar ağaca? Sanırım ben cevabını biliyorum. Rutubet. Stone Chapman'a baktı. Devam et. Ağacın toprağa dikileceği açık. Dikildikten sonra da sulanacak. Yeni ekildiği ve yerine alışması istendiği için de bol su dökülecekti. Suyun altında kullanılması için özel olarak yapılanların dışındaki hiçbir patlayıcı suyu sevmez. Öyle ki küçük bir sızıntı bile bombanın anahtarını anında bozabilir ve hatta patlayıcıları işe yaramaz hale getirebilir. Ama topun içine koyarsan su geçirmez hale gelir. Ya da en azından yeterince su geçirmez hale. Tamam ama insanın aklına su geçirmez bir malzeme olarak ilk basketbol topu mu gelir? Ben basketbol oynamıyorum. O yüzden evet, benim de aklıma gelmezdi. Daha dik oturdu Chapman. Basketbol topu kullanılmasının bombacının kimliğiyle ilgili bir ipucu vereceğini mi düşünüyorsun? Mümkün olabilir. Bu davada ipuçlarına çok zor ulaşabildiğimiz için hiçbir ihtimali göz ardı edemeyiz. O halde Weaver'ın bombacıların ve ateş edenlerin iki ayrı örgüt olduğu fikrine katılıyorsun. Muhtemelen Yemenli grup tarafından ateş açıldı. Ama bombacının kimliği ise henüz bilinmiyor, öyle mi? Tamamen katıldığımı söyleyemem ama kontrol edilmesi gerekiyor. Peki o zaman neden o kadar ateş ettikleri halde kimseyi vuramadılar? Keşke bu sorunun cevabını verebilseydim. Aklımda çok ciddi bir soru bu. Bu basketbol benim dünyamda çok da önemli bir şey değil. Doğru ama ben de bir grup milyoner NBA oyuncusunun toplanıp Lafayette Parkı'nda birini patlatmak isteyeceğini hayal bile edemiyorum. Ama bombacıların oyunla başka bir bağlantıları olabilir. 16. ayrımın sonu. Sayfa 179. Devamı 17. ayrımda.